Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine gündem olarak bir hayli sıkışık bir gündemle bu haftada sizinle konuşacağız hocam. Öncelikle medeniyet coğrafyamızda medeniyetin kalbi, medeniyetin başkenti İstanbul'da dün yaşanan depremi bir konuşalım istiyorum müsaadenizle hocam. Dün 5.8 büyüklüğünde bir depremle İstanbul sallandı ki uzun zamandır İstanbul'da büyük bir deprem olacağı ifade ediliyor. Bunun zamanı konusunda çeşitli açıklamalar yapılıyor, farklı açıklamalar yapılıyor. Dün 5.8 orta büyüklükte bir deprem zannedersem ki siz daha iyi bilirsiniz bir coğrafyacı olarak ve size de bu depremi ve bu deprem sonrası yapılan açıklamaları ve önümüzde İstanbul'u neler bekliyor, halkımıza neler söylemek istersiniz bu konuda öncelikle bununla başlayalım hocam, buyurun.
Evet, teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Öncelikle bütün İstanbullulara geçmiş olsun diyoruz. Ben sözün başında bunun faydalı bir deprem olduğunu ifade edeyim. Çünkü 6'ya kadar olan depremler sarsarlar, ikaz ederler. Çok fazla can ve mal kaybı olmaz. Ondan sonra yıkıcı etkisi var.
Şükür ki olmadı da.
Bu da bizi iyice bir sarstı.
Evet.
Yani yapı stoğunda çürük olanların kendine dikkat etmesi konusunda bir ikazdı. Evet. Aslında malın da mülkün de binanın da bir anlık bir şey olduğunu insanlara yani günün tam ortasında hatırlatması bakımından da
evet, asıl patronun kim olduğunu da
önemliydi. Yani insanların o koşuşturmalarına baktığınızda ne kadar da
aciz olduğumuzu
gösteriyor. Ben tarihi süreçte depremlerle ilgili birkaç kelam etmek istiyorum.
Buyurun
müsaade ederseniz. Bizim aslımız göçebe, yani Yörük Türkmenler Orta Asya'da kıl çadırlarda yaşıyorlar. Yani 1000 yıl önce de 2000 yıl önce de depremler olurmuş. Ve biz bu depremlere yer silkindi dermişiz.
Evet.
Yani dolayısıyla bir can kaybı yok. Sonuçta çadırın direği yıkılır en fazla.
Hı hı.
Fakat depremi afet yapan hadise, ki şu anda birkaç kelam etmemizin sebebi o. Japonya'da da deprem oluyor. Dünyanın muhtelif yerlerinde, yani aktif fay hatlarının olduğu 3. ve 4. jeolojik zamanda oluşmuş, henüz oturmamış yer kabuğunun o neotektonik hatlarında görülen yerin işte 10 kilometre ile 30 kilometre derinliklerinde bu kupulan hareketlerdir bunlar. Tıpkı kışın karın yağması gibi veya zaman zaman sağanak yağışlarla derelerin taşması gibi doğal bir hadisedir. Peki bunu afet yapan olay nedir? Hı hı. İşte bizim o muamelat diyoruz ya İslam'da. İnsanların insanla olan ilişkilerinde hakka, hukuka riayet etmesi. Fakat biz bu hukuk ve hak konusunu çok kolay çiğnediğimiz için o yüksek katlı binalarla karşı binanın rüzgarını, güneşini, gölgesini kesiyor muyuz? Onları hepten unuttuk.
Evet.
Bu defa zeminimiz sağlam mı, çürük mü? İnşaat malzemesinde kullandığımız malzemelerden bir takım kesintiler yaparak kendi mezarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Bir de benim alanım doktora da jeomorfoloji olduğu için depremle ilgili şunu söyleyeyim. Nasıl ki insanın eceli, evet bir gün hak vaki olacak, herkes her canlı ölecek. Ama kimin ne zaman öleceğini bilmediğimiz gibi depremin de ne zaman olacağı ile ilgili en ileri araştırmayı Japonlar yapıyor, onlar da bilemiyorlar.
Hı hı.
Sadece şu bölgelerde önümüzdeki işte birkaç yıl içerisinde şiddetli bir deprem olma ihtimali vardır. Bu da şuna benzer, işte ölümcül bir hastalığa yakalanan bir insanın 6 aylık ömrü kaldı der gibi. Yoksa onun dışında işte bu gece deprem olacak, evlerinize girmeyin vesaire, bunların hepsi abuk subuk, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan şeylerdir. Depremle ilgili 3 tane parametre vardır. Bir tanesi fay hattına yakınlıktır. Mesela deprem Marmara Denizi'nin içinden geçiyor. Dolayısıyla İstanbul'un olduğu yerde, şehrin olduğu yerde fay hattı falan yok. Marmara kıyılarına yaklaştıkça sarsıntının şiddeti artar. Evet. Şile'ye doğru, Karadeniz'e doğru. Yani burada 6 şiddetinde görülen bir deprem Şile'de 5'in altına düşer. İkincisi zeminin sağlamlığı, çürüklüğü. Mesela şu anda radyomuzun bulunduğu Çamlıca Tepesi'nin olduğu yerler sağlam bir zemindir. Ama bir akarsu yatağı, Kurbağalı Dere, Göztepe Köprüsü'nün olduğu yerler çürük bir zemindir. Zemin de önemli. Evet. Üçüncüsü de binanızın sağlamlığı. Eğer zemininiz sağlamsa, binanız sağlamsa, biraz da böyle Marmara kıyılarından uzaktaysanız çok da fazla endişe edecek bir şey yok. Yani böyle medyada duyulan işte 3 vakte kadar işte bu gece eniştemin teyzesinin oğlu söylemişti deprem olacakmış da dışarı çıkmayın. Bunlar çok fazla kale alınmaması gereken şeylerdir diye düşünüyorum.
Peki tekrar geçmiş olsun tüm İstanbul'a, Marmara'ya diyelim ve asıl gündemimize dönelim hocam. Evet, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 74. toplantısı gerçekleştirildi New York'ta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi temsilen oradaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki konuşması dünyada büyük yankı buldu hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda BM'nin adaletsiz yapısı, Arakanlılar, Mısır darbesi, Filistin sorunu, İsrail'in uyguladığı vahşet, Keşmir, nükleer silahlar, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi konularda sözünü esirgemeden dünyaya haykırdığı konuşması dünya kamuoyunda büyük bir coşku uyandırdı. Hatta Pakistanlı bir politikacı coşkusunu Twitter'dan liderlik bir unvan değildir, ne lider ama mesajıyla ifade etmiş. Dün de Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er tarihe geçen konuşma başlıklı makalesinde müsaade ederseniz neleri söylüyor bir bakalım hocam. Sonrasında sözü size bırakacağım. Şöyle diyor Rahim Er: Muhterem Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler kürsüsünde millet şuuru, ümmet idraki ve insan mesuliyetiyle kör, sağır ve dilsiz kesilmişlerin yüzüne haykırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu nutku 74 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde yapılmış en sahici, en dürüst, en cesur, en namuslu ve en kuşatıcı konuşmadır. Ve şöyle devam ediyor Rahim Er: nükleer silahlar ya herkese yasak olsun veya herkese serbest olsun çıkışını yaptı.
Mesela ben burada sözünü kesiyorum. İran'a bunca ambargo uygulamalarının sebebindeki yani perde gerisi nedir? Yani nükleer
neden
çalışmalarını
nükleer üretiyorsun? Evet.
Durdur diyor. Halbuki o Birleşmiş Milletler'de veto yetkisine sahip olan 5 ülkenin tamamında nükleer silah var.
Evet. Ben merak ediyorum, bu İsrail neresi? Sınırları hangisidir? 1948'deki sınırlar mı? 1967 sınırları mı? İsrail doymak bilmiyor, sürekli genişliyor. Kurulurken nokta kadardı, Filistin aleyhine devamlı genişledi. Bu İsrail'in bizim bilmediğimiz başka sınırları mı var? İsrail askerleri daha yeni 50 yaşında Filistinli bir kadını katlettiler. Şimdi soruyorum, İsrail'in zulmünü durduramayan bu Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Yüzyılın anlaşması dedikleri Filistin'i yok etme çalışmasıdır.
Yani yine araya giriyorum. İzninizle. Şimdi siz Birleşmiş Milletler'in çatısı altında bu Birleşmiş Milletler ne işe yarar sorusunu sorarak aslında üç maymunu oynayan o dünyanın hegemon güçlerinin işte birinin menfaatine aykırı olunca o veto ediyor. Diğerinin menfaatine aykırı olunca o veto ediyor. Zaten İsrail'in bütün aymazlığının sebebi de Amerika'yı arkasına alıp şımarıkça ve hoyratça hareketler yapıyor. Ve dünyanın geri kalan kısmı da yutkunarak bunu izliyor. Aslında hani bir şiir vardır, söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda diye. Aslında birçok dünya ülkesinin liderinin söylemek isteyip de hani şerrinden korktuğundan dolayı söyleyemediği şeyleri Sayın Cumhurbaşkanı burada ifade etmiş.
Evet, ve Rahim Er'in yazısında altı çizilecek bir başka cümlede şu hocam, onu da paylaşarak sözü size bırakacağım. O konuşma sadece milli meselelerinizle alakalı değildi. Cihan şumuldü, ümmeti kucaklayıcı mahiyetteydi. Kıbrıs Türk'ünü, Suriye Türkmenini, Filistin mazlumunu kucakladığı gibi Libyalı, Keşmirli, Arakanlı din kardeşlerimizin acıları da Birleşmiş Milletler kürsüsüne taşınıyordu. Keşmir 8 milyon Müslüman için açık hava hapishanesine dönüşmüşken dünya Gazze'li çaresizlere yaptığı gibi yine oralı olmuyor diyor Rahim Er dünkü yazısında. Evet, hakikaten bütün vicdan sahibi insanların alkışladığı bir konuşmaydı hocam. Siz nasıl buldunuz? Aldığınız notlar nelerdi?
Evet.
Bu konuşma suskun coğrafyalarda ya da dediğiniz gibi üç maymunu oynayan liderlerde, ülkelerde nasıl bir etki yapmış olabilir? Bir de medeniyet coğrafyamızda nasıl bir etki yapmış olabilir? Buyurun.
Evet, şimdi biz hilafeti kaldırmakla övünüyoruz ya, cumhuriyetin kazanımları olarak filan. Aslında hilafet makamı Birleşmiş Milletler'deki bir veto hakkı kadar önemli bir kurumsal yapıydı. Yani dini olması bence üçte bir dini ise üçte ikisi siyasi bir kurumdu hilafet yapısı.
Evet.
Ve ben bu konuşmayı dinlerken dedim ki yani 1920'lerde hilafet kaldırılmamış olsaydı ve hala devam ediyor olsaydı, dünyada da bir halife konuşmuş olsaydı herhalde bundan daha farklı bir şey konuşmazdı.
Evet.
Bütün İslam ümmetinin yani Keşmir'den Arakan'a, Filistin'den tutun da dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyaların bütün çaresizliklerini en yalın şekliyle ortaya koyması bakımından önemlidir. Çünkü Mescid-i Aksa'ya bakın, cuma namazına gelen insanlara bile çeşitli engeller çıkarılıyor.
Evet.
O kadar artık sıradanlaştı ki İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu zulümler vakayı adiyeden haberler konumuna düştü. Ya her gün insanlar bir çok anormal bir şeyi bile siz her gün duya duya o artık kanıksıyorsunuz, normalleşiyorsun. Filistin'de İsrail'in yaptığı hadise tam da buna benziyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın o Birleşmiş Milletler kürsüsünde yapmış olduğu konuşmada milli olarak sadece Fırat'ın doğusunda o güvenli bölgeye işaret eden o harita ve hem bizim ülke olarak milli çıkarlarımızı hem de Avrupa'ya gidecek o mülteci sorununa vesaire çözüm getirmesi bakımından adeta gözlerine sokarcasına göstermiş olduğu o aylan bebeğin fotoğrafıyla birlikte.
Hı hı.
Çünkü biz hep sanıyoruz ki bu Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı, Membiç, İdlib, biz hep konuşuyoruz. Batı dünyası da bu olayı biliyormuş gibi kabul ediyoruz. Halbuki Avrupa'da, Amerika'daki insanların o idareci konumundaki bu işi uzmanları bir kenara bırakılacak olursa sıradan halkın gündeminde böyle şeyler yok.
Evet.
Dolayısıyla Birleşmiş Milletler kürsüsünden bunu haritayla o derinlikleri, çizgilerini de göstererek anlatmış olması o 8 milyara yakın o dünya nüfusunun önemli bir kısmı bu konuşmayı bir şekilde simultane tercümeyle izlemesi bakımından. Yani bürokratik, kuru, yavan, tribünlere söylenen sözlerin yaşandığı o konuşmaların içerisinde bu ayrı. Adeta damardan bir serum gibi bütün dünya liderlerinin son anına kadar dikkatlice izlediği bir konuşmaydı. Mesela şöyle bir soru ile sevgili dinleyicilerimizin de zihnini meşgul etmiş olayım.
Buyurun.
Mesela Türkiye'den çok daha zengin, Türkiye'den çok daha nüfus bakımından kalabalık dünyada birçok ülke var. Mesela en büyük İslam ülkesi nüfus olarak Endonezya'dır.
Evet.
265 milyon nüfusu vardır. Yani şu anda Endonezya Devlet Başkanı'nın ismini kaç kişi bilir? Türkiye'de kaç kişi bilir? Birleşmiş Milletler kürsüsünde kaç kişi bilir? Veya Hindistan'da 200 milyon Müslüman var. Yani bu Müslümanların böyle lideri öne çıkan
kimdir?
Bir karizmatik bir lideri var mı? Yani Türkiye'nin 2,5 katı Hindistan içinde Müslüman var. Böyle bir isimden bahsedemiyoruz. Yani şu anda İslam dünyasının hani un var, şeker var, helvacı yok diyoruz ya. İşte Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemi burada karizmatik bir lider olması ve sözüne gerek Batı dünyasında gerek Doğu dünyasında mazlum ve mağdur yani Müslüman olmayan ülkeler evet. açısından da bütün İslam ülkeleri açısından da kulak veriliyor olması önemlidir.
Bu noktada hemen hocam bir başka noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Müslüman temsilcileriyle de buluştu. Oradaki Müslümanların temsilcileriyle de buluştu. Brooklyn Takva Mescidi kurucu imamı Siraj Vahaj bir konuşma yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda. Şöyle diyor, Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var. Çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye'den geleceğine dair hislerim var diyor ve çokça alkış alıyor, ayakta alkışlanıyor. Siz de destekleyen bir aslında orada yapılmış açıklama bu.
Çünkü bakınız dünyayı geçtiğimiz yüzyıl yöneten İngiltere. Adamlar parlamentoyu askıya aldılar evet. ve Boris Johnson başbakan olduktan sonra işte Avrupa Birliği Brexit görüşmeleri nedeniyle kendi içinde adeta siyasi bir iç savaş yaşıyor. Amerika'ya bakıyorsun, Trump bir yanda, Amerika'nın o kurumsal yapılar bir tarafta. Yani dünyada deve dişi gibi o eskinin o ülkeleri kendi içerisinde iç hesaplaşma derdine düşmüşler. Yani bugün İtalya'nın, İspanya'nın birçok Avrupa ülkesinin başbakanının, cumhurbaşkanının ismi sorulsa evet. birçok kişi hatırına bile gelmez. Ama bir Putin deyince, bir Erdoğan deyince en az Amerika Başkanı Trump kadar bilinir olması yönüyle de önemli. Bu bilinirlik aynı zamanda size dünya genelinde dost kazandırdığı gibi ayağına bastığınız, menfaatine evet. dokunduğunuz insanların da düşmanlığını getiriyor doğal olarak. Bugün bütün o Siyonistlerin, Evangelistlerin ve İsrail'in ve Amerika'daki o derin Amerika'nın çok uluslu teröristlerinde Erdoğan'ı istememesi, bir an olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında kalmasını istememesi ve buna alternatif karanlık mahfillerde çözümler aramasının sebebi de budur, bu olsa gerek diye düşünüyorum.
Evet hocam. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta başka dikkat çeken bir tavrı var hocam. Bu geçen yıllarda da dikkat çekiyordu. Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleri onuruna verdiği yemekte ABD Başkanı ile birlikte oturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda Sisi'nin de olduğunu görünce hiç salona bile gerek duymadan, girmeye gerek duymadan geri dönüyor. Daha önceki yıllarda aynı tavrı göstermişti. Bu noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tavrı devam ediyor. Ne dersiniz?
Şimdi aslında o masayı kuranlar... gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o masada olmasını arzu etmiş olsalardı Sisi'yi davet etmezlerdi. Evet. Sisi davet edilmeyince de dünyanın sonu gelmezdi. Hı hı. Aslında oradaki hinlik şu, işte siz bu kadar Mısır'ın işte diktatör diyorsunuz Cumhurbaşkanı'na evet. Ağız dolusu işte böyle sözler söylüyorsunuz ama aynı masada da oturup yemek yiyorsunuz evet. gibisinden o fotoğrafı dünya medyasına sunmak birileri için Sisi'ye meşruiyet kazandırıyordu. Evet. Yani isteselerdi çağırmazlardı. Yani Sisi masada olmayınca hiçbir şey olmazdı ve bu yemeğe katılmayarak aslında doğru yapılmıştır. Hı-hı. Çünkü bir fotoğraf bazen evet. sayfalarca sözden çok daha etkili Hı-hı. olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de New York'ta Birleşmiş Milletler genel kurulu için bulunduğu bu ortamda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi hocam. Hem Avrupa'dan hem İslam dünyasından. Bundan dikkat çeken bir görüşme Malezya ve Pakistan başbakanları ile yapılmış bir üçlü toplantı vardı. Ve buradan önemli bir karar çıktı hocam. Üç ülke İslamofobiye karşı yayın yapmak üzere İngilizce ortak bir kanal kurma kararı aldılar. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl etkileri olur? Buyurun hocam.
Önce o kararı alan aktörlere Hı-hı. bir bakmamız gerekiyor. Sayın Mahathir Muhammed rahmetli Erbakan döneminde 90'lı yıllarda bu D8 projesine imza atan ve o D8'i imzaladığı için kısa sürede görevinden olan liderlerden biriydi. Yani evet. Sayın merhum Erbakan'ın başbakanlıktan uzaklaştırılması, Nijerya'da diğer ülkelerde de benzer olaylar yaşandı. Sonra tekrar döndü. Mahathir Muhammed de İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu, bu coğrafyanın yetiştirmiş olduğu böyle önemli bir devlet adamıdır. Bu yönüyle ikisinin içinde olması önemli. Pakistan ise şu anda adeta bir taraftan Amerika, Suudi Arabistan bastırıyor. Mısır'la birlikte o kendilerinin oluşturmuş olduğu ittifaka dahil etmeye çalışıyor. Oranın askeri gücü olmasını evet. istiyor. Bir yandan ekonomik sıkıntılar ve krizlerle boğuşurken içeride bir takım faili meçhul cinayetler, bazı bölgelerde terör eylemleri evet. ki kökü dışarıdadır onların birçoğunu. Diğer yandan da işte böyle bir baskıya maruz kaldığı bir dönemde Türkiye ve Malezya'nın Pakistan'ı evet. da kucaklayarak üçlü bir mekanizma oluşturması ve dünyaya İslam'ın o selam, barış, dostluk, kardeşlik mesajını verecek ve dünyanın büyük bir kısmında Hristiyan, ateist veyahut da dünyevileşen, sekülerleşen insanları manevi bir boşluk içerisinde aslında. Biz o insanların İslam'ın mesajına açık olduğunu düşünüyoruz. Evet. Halbuki bu mevcut medya sürekli olarak tırnak içerisinde İslam'ı şeytanlaştırıyor, terörize evet. ediyor. Bunun karşısında da alternatif bir yayın organının düşünülmesi bile bir kazanımdır diye düşünüyorum. Yani evet, evet. bu iş akamete uğramış olsa bile böyle bir şey düşünüp başlamak bile bir kazanımdır. Hı-hı. İnşallah sonu gelir, güzel hizmetlere vesile olur.
Evet hocam. Şunu da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dünyaya verdiği mesajlar sonrası. Öncelikle yani ilgisi var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bu kadar tevafuk olur mu onu sormak istiyorum. Hemen konuşmanın ertesi günü Adana'da bir polis aracına saldırı düzenlendi. Dün de Somali'de Maarif Vakfı'nın yetkililerini taşıyan bir araca terör saldırısı gerçekleştirildi. İki farklı noktada iki farklı eylem. Yani bir bağ olabilir mi olamaz mı bilmiyorum ama.
PKK'nın rutin evet. Alçakça eylemlerinden bir tanesi. Fakat Somali'deki evet. olayı bir şekilde bununla ilintilendirebiliriz. Evet. Çünkü Somali'ye 1990'lı yılların sonundan bugüne kadar hastane, okul, hatta askeri üs kurup oradaki asker ve polis gibi güvenlik güçlerini eğiten, adeta devleti yeniden yapılandıran bir güçtür Türkiye. Ki Somali Afrika boyunusunda evet. Kızıldeniz'in Doğu Afrika'ya, Hint Okyanusu'na açılan noktasında stratejik bir konuma sahip. Türkiye'nin orada askeri üssünün olması her geçen yıl Somali üzerindeki siyasi nüfuzunun artmasını istemeyen, işte o sözün de muhatabı evet. olan kesimler hemen orada kendi eliyle kurdurdukları o Şebap örgütü vasıtasıyla hemen bizim Maarif okullarının evet. hedef evet. alıyorlar. Bu beklenebilir. Bundan sonra da hı hı. benzeri bir takım Allah muhafaza saldırılar, aşağılık cinayetler görebiliriz. Çünkü bunların işi bu. Karanlık evet. senaryolar yapmak ve masum insanların canına kıymak.
Evet, Türkiye'ye mesaj vermek evet. belki de bir şekilde.
Ama o evet. sözü söylüyorsanız hı-hı. tedbirinizi de alacaksınız.
Alacaksınız. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Bir ara verelim. Akabinde kaldığımız yerden medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin arka planını konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, ilk bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ders veren konuşmasını sizinle tartıştık, dinleyicilerimize paylaştık. Şimdi Mısır'da geçen cuma yaşanan hadiseler vardı. Onunla devam edelim. Mısır'da Sisi karşıtı sokak gösterileri başladı. Muhammed Ali isminde bir müteahhit, bir eski ya da halen zannedersem oyuncu, Sisi ile aralarında bir ihtilaf oluşmuş ve İspanya'ya gitmiş. Oradan yaptığı açıklamalarla Mısır'da Sisi iktidarını sallamaya başladı. Geçen cuma da gösteriler düzenlendi, gece boyunca devam etti ve bu gösteriler sırasında Twitter'da da adeta bir başkaldırı vardı Sisi'ye yönelik. 1 milyon dolayında bir bu açılan hashtag'e katılım olmuş. Ve gösterilerin devam etmesi çağrısı yapıldı. 1000 dolayında kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor Mısır'da Sisi rejiminde. Bu gösteriler nasıl devam eder mi? Çünkü Muhammed Ali ısrarlı Sisi'yi iktidardan düşürmek için uğraşıyor yaptığı açıklamalarla. Ne dersiniz?
Şimdi Muhammed Mursi'nin o iktidara gelirken Hüsnü Mübarek'in devrilmesi sırasındaki sokak nümayişleriyle evet, bunu farklı değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü burada sosyal medya oldukça etkili. Evet. Artı bu Muhammed Ali denen şahıs Sisi'ye çok yakın ihaleler almış vesaire. Evet. Artı burada bir menfaat çakışmasından, hı hı, dolayı böyle bir şey var. Bir diğer elimizdeki veri de Mısır ordusunun içerisinde de ihvana yakın bir klik vardır. Bu Sisi ile bir takım konularda farklı, evet, düşünen bir klik vardır. Hepsinden önemlisi de Sisi'nin son zamanlarda Amerika'ya tam bağımlı olmaktan kurtulmaya yönelik hamleleri, hı-hı, söz konusu, ki bence en önemlisi bu. Çünkü, evet, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan eskisi gibi istediği ekonomik maddi desteği bulamayan Mısır yönetimi ekonomik olarak oldukça sıkıştı. Ve Rusya'yla da bir takım görüşmeler, flörtler yapmaya başlayınca, evet, birdenbire Mısır sokakları hareketlendi. Ben tarihte şunu hatırlattı bu hadise. Amerika'nın bu baskılarından bunalan rahmetli Menderes Rusya'ya bir ziyarette bulunuyor.
Ondan ve sonra olan
Rus oluyor ziyaretinden, evet, yani hemen sonra darbenin olması ve arkasından idam edilmesi olaylarını düşünmemiz gerekiyor. Yani Mısır'da çok bilinmeyen bir denklem söz konusu şu anda. Yani bu sokak hareketlerinin bir hafta sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra, hı-hı, devam edecek mi ederse nereye evrileceğini sokağa çıkanların kendilerinin de bildiğini pek, evet, sanmıyorum ben. Çünkü önlerinde karizmatik bir lider yok Mısır'ın içerisinde. Zaten katı bir diktatörlük rejimi söz konusu, muhalif sesler çok ağır şekilde cezalandırıldı. İhvan zaten yasa dışı ve terörist ilan edildi. İhvan'ın önde gelenlerinin veya İhvan kitlesinin direkt ön saflarda olmadığını görüyoruz. Yani mutlaka, hı hı, buna destek verirler ama yani bir baş aktör konumunda değil. Bu nedenle yani Mısır'daki şu andaki gösteriler için hani biraz argo tabirle at izinin it izine karıştığı bir durum söz konusu. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu biraz daha netleşir. Bugün için bir şey söylemek henüz erkendir. Evet. Çünkü bu işin aktörleri, failleri kendileri de daha, hı-hı, henüz tam işi netleştirmiş değil ama elimizdeki verilerden bir tanesi şu: Mısır ordusu içerisinde hatırı sayılır bir ihvan taraftarı subay var. Ama onlar bu şekilde yani sokak hareketlerine taraf olduğu zaman Suriye gibi olur ki Allah muhafaza. Yani Mısır'ı öyle fakir bir ülke gibi düşünmeyelim. Mısır bir Afrika ülkesidir. Mısır bir Akdeniz ülkesidir. Mısır bir Arap ülkesidir. Mısır bir İslam ülkesidir. Evet. Yani Afrika ile Orta Doğu coğrafyası arasında Arap dünyasının tam göbeğinde 100 milyonluk nüfusuyla ve gelenekleri olan devlet yapısı olarak mesela bir körfezdeki ülkeleri düşünelim. Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bağımsızlık tarihi 1971'dir.
Evet, 30-40 yıllık.
Bunlara göre Mısır daha köklü bir devlet bürokrasisi olan, kurumsal bir ordusu olan, silahlı gücüyle de önemli bir devlettir. Her ne kadar halkı fakir olmuş olsa da bu yönüyle o 22 Arap ülkesinin tam merkezinde en kalabalık nüfusa sahip ve Mısır'da Suriye benzeri bir iç savaşın olmuş olması demek İslam dünyasında ve Arap coğrafyasında çok daha büyük travmalara sebep olur. Onun için de bunu biraz daha usulet ve suhuletle bu işi çözmeye çalışıyorlar. Evet. İnşallah yarınlar daha güzel olur diye temenni ediyoruz.
İnşallah hocam. Peki devam edelim hocam Türkiye-ABD ilişkileriyle. ABD'nin 100 milyar dolarlık bir ticaret paketi hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili ABD Büyükelçisi'nin hazırlıkları olduğu ve resmi olarak da bir sunum yapacağı belirtiliyor ki bunun için de F-35'in olduğu da söyleniyor hocam. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, ikincisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda anlattığı güvenli bölge planı noktasında çalışmalar, ortaklık nasıl gidiyor? Bu planın ayrıntıları da ortaya çıkmış. Suriye'nin kuzeyinde 5000 nüfuslu 140 adet köyle 30.000 nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanları oluşturulacakmış. Türkiye-ABD ilişkilerinde hem ekonomik hem de siyasi olarak neler söylersiniz önümüzdeki günlere bakarak?
Şimdi Amerika gibi dünyanın her yerinde asker bulunduran ve kendisini dünyanın jandarması kabul eden ülkenin kurumsal yapısı her zaman çantasında B planı, C planı vardır. Ve her zaman çantadan bir tavşan çıkarma yeteneğine sahiptirler. Yani Türkiye ile ilişkileri tam bozuldu, köprüler atıldı vesaire dendiği anda bir bakıyorsunuz 100 milyar dolarlık ekonomik paket havucuyla.
Evet.
Size geliyorlar. Peki niye geliyorlar? Şimdi olayın bir perde gerisine baktığımızda bir Trump önümüzdeki yıl seçime girecek. Dolayısıyla şimdiye kadar kanırtarak bir takım işte mızıkçılık yapıp ortalıkta savaş naraları atan Amerika artık yavaş yavaş uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Evet. Mesela Çin'le olan o ekonomik savaşında şöyle bir durum ortaya çıktı. Çin Amerika'ya, Amerika da Çin'e birçok alanda yani uluslararası ilişkilerde olmasından çok daha fazla bağımlı hale gelmişler. Şöyle bir baktılar ki birbirlerine ambargo uygulamaya kalktıklarında her ikisinin de canı yanmaya başladı. İşte Amerika bu konuda doğru ve mantıklı bir adım atıyor. Yani diyelim ki çelik ithalatının yarıya yakını Çin'den alıyorsa bunu çeşitlendirmek istiyor. Ve diyor ki işte sizden de diyor başta demir çelik ürünleri şu kalemlerde 50 milyar dolarlık ithalat yapalım. Size de 50 milyar dolarlık ihracat yapalım 50-50 diyorlar. Bu Türkiye açısından aslında yani çok çok cazip bir teklif. Peki Amerika bunu niye yapıyor? Bir, çeşitlendirmek istiyor. Yani şu anda Türkiye 20 milyon ton civarında çelik üretiyor. Ürettiği bütün çeliği Amerika'ya satsa Amerika'nın ihtiyacının %10'unu karşılamaz. Ama biz ihracatımızı birçok kalemde Amerika'ya yönlendirdiğimiz zaman Türkiye'de iç piyasada ekonomi canlanacak. Amerika'da sadece Çin yerine Türkiye gibi bir düzine tedarikçiyle iş yaparak elini güçlendirmek istiyor. Bu karşılıklı bir çıkar esasına dayalı güzel bir şey. Ama Amerika gibi ülkeler size böyle para kazandıracak, ekonomimizi rahatlattıracak bu birçok firmanın konkordatı ilan ettiği, iflasa sürüklendiği ki geçen yıldan bu yana süreci biliyoruz. Böyle bir ortamda size 50 milyar dolarlık adeta bir can simidi olacak bir havucu bedava vermez.
Neyden bunu, vazgeçmemizi istiyor?
Bunun karşılığında diyor ki bir diyor madem S-400'ü ben o kadar sana söyledim alma dedim aldın getirme dedin getirdin hiç olmazsa kurma diyecek şimdi.
Evet.
Bakınız ikincisi bu güvenli bölge olayını sulandıracak. Yani işte sen tamam beraber haftada bir göstermelik bir tur atarız. Yani o işin tamamen tribünlere yönelik sadra şifa olmayan şeylerdir. Yani bizim helikopterlerimiz veyahut da karadan kara araçlarımız dolanıyor. Onlar geldikten 2 saat sonra PKK'lılar orada boy gösteriyor. Yani onun hiçbir
esprisi yok.
Sadra şifa bir faydasının olacağını sanmıyorum. Amerika bu şekilde bizi oyalamaya da çalışıyor. Eğer tekrar ediyorum, bu ekonomik paket karşılıksız, şartsız, şursuzsa Türkiye için çok sevindirici bir şeydir. Ama Amerika perde gerisinde bunları istiyor ki Trump'la da Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet. görüşmesi pek olmadı.
Olmadı, evet.
Olmamasının sebebi bunları ön şart olarak
sunmuş olmaları.
Yani nasıl olsa bunlar şu anda paraya ihtiyaçları var. Nasıl olsa yani ihracat alanda tıkandılar. Çünkü Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Bakıyorsunuz şöyle bir sayalım. Yemen 1, evet. Irak 2, Suriye 3, Afganistan 4, Libya 5. Buralarda devlet yok.
Evet.
Yani siz Libya'ya ihracat yapacak olsanız kime yapacaksınız?
Hı hı.
Yani bir tarafta Hafter güçleri var, bir tarafta işte uluslararası toplumun kabul ettiği
evet.
Trablus'taki şeyler. Az önce de haberlerde duyduk. Hafter'in işte uçakları Trablus Garbı oradaki birlikleri bombalamış. Gayrimeşru bir yönetim, resmi yönetimi havadan bombalıyor. Kimleri kimin cebinde olduğu belli olmayan bir dünyada yaşıyoruz. İran deseniz en çok ticaret yaptığımız ülkelerin başında geliyordu.
O ticarette kesiliyorlar.
O da kesiliyor, ambargo evet. altında evet. iniliyor. Bu nedenle de Türkiye'nin bu sıkışmışlığından istifade ederek bayağı bir sulu bir havuç evet. sunuyor. Ama Amerika gibi ülkeler bunu bedava İnsanlara yapmaz. Vermezler.
Çok meşhur bir söz vardır. Amerika sütünü sağmayacağı keçiye ot vermez diye.
Evet. İneğe de ot vermez.
Onu biraz kibarlaştırmış olalım.
Evet.
Öyle bir söz var
ama
yani.
Ama şöyle düşünelim. Bizim gibi diğer gam yani sırf Allah rızası için insanlık olsun diye Afrika'daki mazlumlara veyahut da işte 5 milyon mülteciye ne Amerika ne Batı dünyası böyle bir şey yapmaz. Hesap eder. Bu işten benim karım nedir, zararım nedir? Kârhanesi biraz daha fazlaysa o zaman kapısını açar. Yani Batı'nın evet. olaya bakış açısı kâr ve zarar. Çünkü onların literatüründe sevap, günah, hayır, insanlık bunlar
evet.
folklorik şeylerdir. Bu nedenle onu beklememiz zaten doğru olmaz Amerika gibi ülkede.
Evet. Peki Amerika demişken Trump'ın bu arada demokratlarla başı dertte. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Trump'ın yaptığı bir telefon görüşmesi gündemde. Bu sebeple demokratlar Trump için azil girişimi başlattı hocam. Ne dersiniz, bu gerçekleşir mi? Gerçekleşirse ne olur? Senaryo nedir sizce?
Senaryo şu. Azil yani hikaye işte Ukrayna'daki evet. hadise.
Demokrat Joe Biden'ın oğlu orada
oğlu
iş yapıyormuş.
İş yapıyormuş
evet.
onu bir araştırın bakalım Hı-hı. vesaire.
Evet.
Bu işin şey kısmı, magazin kısmı.
Evet.
Ama gerçekte Trump'ın görevden az dedirebilmesi için hem Temsilciler Meclisi arkasından Hı-hı. Senato'dan bu oylaması gerekiyor. Ki Senato'da da 2/3 çoğunluk olması gerekiyor. Ki bu matematiksel olarak şu anda mümkün değil. Peki böyle bir şey mümkün olmayacağı halde niçin bu dünya gündemine bu getirildi evet. veya konuşuluyor? Seçim öncesi karşı tarafın Trump'ı yıpratma hamlesi olarak düşünülebilir. Bundan önceki dönemlerde de başkanı azil konusunda bu şekilde bir çalışma başlatılmış ve o başkanların hiçbiri seçimi kazanamamış ama hiçbiri görevden azledilmemiş.
O bakın, da 4. başkan
evet,
hocam.
Yani şimdiye kadar görevden azledilmemiş ama yıpratılarak seçimde yani sanırım Trump'a da böyle bir kumpas hazırlıyorlar. Çünkü Amerika'nın içerisinde birden fazla Amerikan olduğunu da bilmemiz gerekiyor.
Bir arada evangelist Mike Pence'in yerine getirilmesi yönünde evet. senaryolar vardı herhalde. O
yani şimdi birisi tutmayınca öbürü olmasa hep böyle evet. arkasından seçenekler
Evet.
Peşi sıra geliyor.
Peki hocam, devam edelim. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yaptığı bir açıklama gündemde. Bir mülakat veriyor geçen yılın sonunda zannedersen bir televizyona. Orada şunu söylüyor: bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum diyor. Bu yeni gündeme getiriliyor. Ne demek istiyor?
Şimdi Türkçe'de şöyle bir söz vardır. Siz bir şeyleri söylersiniz. Yani bizim 12 Eylül Anayasası da böyledir. Kişi din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Dinini, inancını istediği gibi yaşayabilir. Bir sürü hak hürriyet sayılır. Ama ve fakatla başlayan cümlelerle de verdiklerinin hepsini geri alır.
Evet.
Şimdi bu şeye bakıyorsunuz, bütün sorumluluk bende ama diyor. Onlar diyor oraya gitmiş gelmiş, uçağı kullanma yetkileri var diyor. Ölüm emrini ben vermedim diyor. Yani başlangıçta cümle sorumluluk bana ait diyor ama o amadan ve fakattan sonraki geri kalan bölümlerinde de kendini taca atıp aklıyor. Bu da hani argo tabirle yerseniz böyle bir senaryo.
Peki hocam. İsrail'de seçimler vardı. Seçimden Netanyahu başarıyla çıkamadı ve bir karışıklık var. Yine bir koalisyon arayışları devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da işgal güçleri Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapatıyorlar. Girişleri engelliyorlar. Yine baskın düzenliyorlar. Filistinleri gözaltına almaya devam ediyorlar. Bu tür insan haklarına yönelik bütün ihlaller de gerçekleşmeye devam ediyor hocam. Bu konuyla devam edelim. Neler söylersiniz yani, bununla ilgili?
Program başında da ifade ettiğimiz gibi Mescid-i Aksa veyahut da Kudüs bütün 2 milyara yakın Müslümanların sorunudur. Ve tıpkı Kabe gibi, Mescid-i Nebevi gibi Müslümanların üçüncü kutsal mabedidir. Ancak bu Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden sonra önce bir Arap davası olarak düşünüldü. Yani Arap toprağı, Arap davası. Arkasından İsrail kurulduktan sonra, 1948'den sonra Filistin Arap davasına dönüştürüldü ve yavaş yavaş Arap ülkeleri de 1967 Savaşından sonra o Camp David'le önce Mısır çekildi, arkasından diğer ülkeler. Şimdi oradaki gariban, Batı Şeria ve Gazze'deki masum, gariban, çaresiz 3-5 milyon Filistinlinin davası haline getirildi ki bu çok acı bir durumdur. Yani meselenin püf noktası burası. Yani oradaki El Halil'de, Ramallah'ta, Cenin'de ki bu Batı Şeria'daki şehirlerde veya Doğu Kudüs'te yaşayanların yahut da Gazze şehrinde yaşayanların sorunu değildir bu. Bütün ümmetin sorunudur. Bu nedenle İsrail'in haşlanmış kurbağa formülü, yani siz bir kurbağayı sıcak suya atsanız fınk diye atlıyor. Ama suyu yavaş yavaş ısıtırsanız kurbağa haşlanıyor, suyun ısındığından haberi olmuyor. Yani şu anda İsrail'in yaptığı tam bu formül. Yavaş yavaş ısıtıyor ve her gün bir adım ötesine, her gün bir adım ötesine giden o zulümünü gösteriyor. Ve biz bunu duya duya kanıksamaya başlıyoruz. Yani diyoruz ki Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmış. İslam dünyasından, hatta Türkiye'den bile herhangi bir tepki gelmiyor. Niye? Çünkü bunu o kadar çok sık yapmaya başladı ki son yıllarda. Vakayı adiyeden oldu maalesef.
Peki hocam, Afganistan'daki gelişmelerle devam edelim. Yine Afganistan'da terör saldırıları devam ediyor. Bir taraftan da yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere Afganistan'da halk sandık başına gidecek. Mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Abdullah isminde bir aday şu anda ön sırada görünüyor, favori görünüyor. Afganistan neler bekliyor zannedersem ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerde artık sonlandı diyebiliriz, son saldırılarla birlikte. Afganistan'a dair söyleyecekleriniz nelerdir?
Önce Afganistan'ın 1979'daki Babrak Karmal döneminde Sovyetler Birliği'ni davet edip komünist istila ile başlayan, ki 1979 aralığından bugüne kadar yaklaşık 40 yıldır süren bir savaş hali vardır. Yani dünyada hemen hemen en uzun bir rekora sahiptir. Fakat Ruslar oraya girdi, 10 yıl bile sürmeden Sovyetler Birliği dağıldı ve çekilmek zorunda kaldılar. Şu anda Amerika'nın da kurulduğu günden bu yana, 1770'li yıllardan bu yana kadar en uzun soluklu savaşıymış. 17 yıldır devam ediyor, evet. 2001'den beri hiç de bir sonuç elde edemediği, adeta bir gayya kuyusu gibi. Ve bir taraftan orada enerjisinin boşa gittiğini düşünüp askerlerinin bir kısmını çekmek istiyor. Bir taraftan da oradaki kaos ortamının devam etmesini istiyor. Çünkü o Pekin, Londra bir kuşak bir yol projesinde sabote etmek istiyor Amerika. Bu nedenle Afganistan'da böyle sağlıklı huzur içerisinde bir seçimin olması, demokratik bir yönetimin gelmesi, silahların susması, Afganistan'ın böyle gelişme, kalkınma yönünde ilerleyen bir ülke olmasını Amerika istemez yani. Önce onu söyle. Yani oradaki askerleri güya barışı getirmek üzere oradalar ama sonuçta bu şekilde bir Afganistan'da istemiyor Amerika. Kendi kontrolünde kontrollü bir kaos politikası izliyor. Bunu da işte sürekli olarak görüyoruz. Patlayan bombalar, ölen masum insanlar. Bir de Afganistan'ın yapısı çok farklı. Yani yaklaşık 30 milyonun üzerinde bir nüfusu var. Bu nüfusun %40 civarı Peştulardan oluşuyor. Evet. Başkent Kabil, Pakistan'a kadar olan yer. Kuzeyde Tacikistan sınırına yakın bölgelerde Tacikler var. Hı hı. Sonra Özbekistan, Türkmenistan sınırında Özbekler, Türkmenler, Hazaralar gibi. Daha güneyde Beluciler. Çok değişik etnik topluluklar var. Tamamına yakını Müslümandır ama bir kısım Şiiler var. Bu Şiileri de İran kabul ediyor. Evet. Ve İran bu Afganistan üzerinden gelen Şiileri paralı asker olarak bugün Suriye coğrafyasında kullandığını görüyoruz. Yani ta Afganistan hadisesi bizim burnumuzun dibinde Suriye'ye kadar bir şekilde yansıyor.
Peki hocam. Son olarak bir ölüm haberi var. Dünya liderlerinden biri, Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac, 86 yaşında ölmüş hocam. Jacques Chirac denilince herhalde ABD'nin Irak işgaline karşı muhalefeti akıllara geliyor. Savaş her zaman son duraktır, her zaman başarısızlığın bir kanıtıdır. Daima çözümlerin en kötüsüdür çünkü ölüm ve sefalet getirir demiş ve ABD'nin Irak işgalini kabus olarak nitelemiş o dönem ki öyle de oldu.
Şimdi 1980'li yıllarda Avrupa'da ve Batı dünyasında karizmatik liderler var idi.
Evet.
Yani bugün bakıyorsunuz Rusya ve Türkiye dışında Avrupa ülkelerinde bu şekilde yani bütün dünya çapında tanınmış karizmatik liderler yok. Mesela François Mitterrand, Helmut Kohl, Margaret Thatcher gibi isimler, yani Thatcher Demir Lady olarak anılıyordu 1980'li yılların İngiltere'sinde. Helmut Kohl Almanya'nın efsanevi başbakanıydı. Yine François Mitterrand aynı şekilde Fransa için. Şimdi baktığınızda bu yeni yetme çoluk çocuğun eline kaldı Avrupa liderliği de. Bu nedenle Avrupa ve Batı dünyasında bir de liderlik sorunu var. Bu yönüyle bakıldığında da yani dünyadaki mevcut sorunlara çözüm getirebilecek, inisiyatif alabilecek devlet başkanları da kalmadı. Yani dünyanın da bir talihsizliğidir. Çünkü para onlarda, güç onlarda. Fakat
lider yok ortada.
Çapsız böyle hani muhteris insanlar ama şeylerde yok. Yetenekleri olmayan insanlardan gelip sürekli olarak sandalyeler değişiyor. Ama dileyelim ve isteyelim ki dünya yani bütün insanlık kucaklayabilecek projelerle yani insaf sahibi, bu doğudan olur batıdan olur, böyle karizmatik liderlerin çıkmasını beklerim. Çünkü bazen bu Hristiyan dünyasında, Batı dünyasında da insaf sahibi insanlar çıkabiliyor. Yani haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı tavır alan liderler de çıkabiliyor ki günümüzde bunlar pek vitrinde görünmüyor maalesef.
Ki en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da buna şahitlik ettik. Yani evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında yani ortada lider yoktu.
Sayın evet. Erdoğan'ın bu kadar çok öne çıkmasının bir sebebi de yani muadilinin olmaması. Pek olmaması. Evet. Yani keşke Sayın Erdoğan'ın söylediğinin bir değişik versiyonu Fransa'dan, Brezilya'dan diyelim ki Endonezya'dan duysaydık da o sesler içerisinde bir ses olsaydı Sayın evet. Cumhurbaşkanı'sı ve maalesef yok o sesler.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu akşam da bu haftada programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya tekrar Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim. Hoşça kalın.